Ayrım 42.
Doğu gezisinden, doğu gezisinden ha dedi Ziya. Refik'in onda hiç görmediği kararlı bir tavır vardı üzerinde. Nasıl buldun bakalım memleketi? Bunu muhtar beyi süzerek söylemişti. Refik muhtar beyi, Refet beyi Ziya'ya tanıttı. Ziya, nasıl buldun doğuyu diye yeniden sordu. Dersim'e de gittin mi? Nasıl oralar? Süt liman değil mi? Ordumuz her şeyi bastırdı. Refik, Dersim'e gitmedim dedi. Ben de gitmedim canım dedi Ziya. Ama artık orası süt liman, canlarını okuduk. İnkılap oraya da giriyor. Artık bellerini doğrultamazlar çünkü inkılabın demir yumruğu orada. Muhtar Bey'e bakarak öyle değil mi efendim dedi. Muhtar Bey ya ya dedi. Ziya, ordumuz, inkılabın ve devletin gücü bunu da çözdü işte dedi. Yüzüne gölge düşer gibi oldu. Ordu olmazsa inkılap olmaz. Ordu da her zaman hakkını alır. Hakkını en sonunda alır. Ama başka zümreler de inkılabı düşünmek zorundalar, tüccarlar da. Yüzüne düşen gölge gözlerinin altında, ağzının kenarında koyulaşıyordu. Onlar düşünmezse ordu hakkını onlardan da zorla almasını bilir. Hiç kimseye ayrıcalık yok, tüccarlara da. Nigan Hanım nasıl? Refik mektuplardan edindiği bilgiye dayanarak ailede herkesin iyi olduğunu söyledi. Ziya, baban için üzüldüm dedi. Ama şunu da unutmamalı ki hayatta ticaretten değerli şeyler de var. Bak bunu sen de anlamışsın, memleketi geziyorsun. Yoksa ticari bir gezi miydi bu? Yanından geçen bir askere selam verdi. Hayır, sadece görmek içindi dedi Refik ve o kadar utandı ki Ziya'ya öfkeleneceği yerde kendine kızdı. Gördün mü? İnkılabın bu toprağa nasıl girdiğini görmeye gittin ha? Şimdi de orduyu seyredeceksin. Bu ordu büyük bir güç. Bu güç olmazsa, bu demir yumruk olmazsa ne inkılap ne ilerleme olur değil mi? Az önce selam veren eli şimdi bir yumruk olmuştu. Muhtar Bey, biz de tesadüf sabah aynı şeyleri konuşuyorduk dedi. Tabii tabii diye sevinçle bağırdı Ziya. Ordu her şeydir. Ordu inkılabı gözetir. Haksızlıklara, düzensizliklere karşı bekçidir. Hakkını almasını da bilir, öyle değil mi? Bir gün sonunda hakkını da alır. En son kelimeleri çarpılan hırslı bir yüzle söyledi. Sonra, tamam geldi işte dedi ve aceleyle Refik'in elini sıkarak bir anda kalabalıkta kayboldu. Kimdi o, ne oluyor dedi Muhtar Bey. İnkılapçı, inançlı bir askere benziyor. Milli mücadelede savaşmış, madalya almış biri, bizim hımbıl komşu gibi olacak değil ya. Böylelerini görmek beni ne kadar ferahlatıyor bilsen. Memleketin geleceğinden hiç endişelenmiyorum artık. Ha, demin söylediler. İstanbul'da hastanın vaziyeti kötüleşiyormuş. Sahi geldi işte galiba. Salondaki kalabalık ortasına ateşten bir top düşmüş gibi açıldı, yayıldı. Sonra Şeref Locası'na çıkan merdivenlere doğru esniyerek toplandı. Bir itiş kakış oldu, bir çay fincanı yere düşüp kırıldı. Refik kalabalığın içinde Başbakan Celal Bayar'ın ensesini ve yanaklarını görür gibi oldu. Her şeyin ortasındaydı. Gözlüklerinin çerçevesini de gördü ama bu sırada birisi ayağına bastı. Yaşlı bir milletvekili de "Ah ben size daha önceden yer kapalım demedim mi?" dedi. Muhtar Bey'e eğilerek selam verdi, sonra yine karısıyla kızını paylamaya devam etti. Bu sırada Şeref Locası'nın kapısındaki bir görevli, "Efendim lütfen öteki kapıdan, burası tamam, lütfen öteki kapıdan dedik ya kardeşim, lütfen" diye bağırdı. Kalabalıkla birlikte öteki kapıya doğru koştular. Sıkışa sıkışa merdivenleri çıktılar. Milletvekili kızının, Nazlı Ömer'in elini tutmuştu. Birden Refik stadyumun zeminini gördü. Sonra uğulduyan insan kalabalığıyla karşılaştı, döndü. Bütün şeref tribünü, frak, silindir şapka, madalya, üniforma denizi içinde kıpırdanıyor. Kadınların renkli elbiseleri, küçük şapkaları, oraya buraya asılmış bayraklar tatlı tatlı dalgalanıyor. Her şey bir uğultu, merak ve bekleyişin içinde titriyordu. Muhtar Bey başını sağa sola uzatıp oturacak yer ararken birkaç kişiyle selamlaştı. Şapkasını birkaç kere çıkarıp çıkarıp yerine koydu. Sonra bir köşede karar kılarak oturanlar arasından oradan oraya doğru yürümeye başladı. arada bir dönüp kızının ve konuklarının gelip gelmediğine bakıyor, sonra gene çevresine selam veriyor, Refet Bey'e de bir şeyler söylüyordu. Tam bu sırada tribünlerde bir kıpırdanma oldu, başlar bir anda aynı noktaya çevrildi. Sonra bir alkış sesi duyuldu. Herkes birbirinin üstünden görmeye çalışarak ayağa kalktı. Alkış daha şiddetlendi. Refik dönüp baktı. Başlar arasında az önce gördüğü enseyi ve yanakları gene gördü. Ensenin üzerinde bir el vardı ve tuttuğu şapkayı ağır ağır insanları teker teker okşuyormuş gibi sallıyordu. El ve şapka hangi tarafa yönelirse o taraftan şiddetli alkış geliyordu. Az sonra herkesle birlikte oturdular ama İstiklal Marşı için yeniden ayağa kalktılar. Refik marş söylenirken gene coşkuya katılamadığını düşündü. Sonra lise yıllarında da herkesle birlikte marş söyleyemediğini hatırladı. Kalabalığa katılamadığını düşünürken Herr Rudolf'u hatırladı. İçime aklın ışığı düşmüş, onun için yabancıyım diye düşündü. Ama İstiklal Marşı'nı söyleyememesi bundan değildi ki. Peki niye söyleyemiyorum diye düşündü. Çünkü kendi sesimi duyuyorum ve bu çok tuhaf geliyor. Gene Herr Rudolf'u düşündü. Gene onun Hölderlin'in doğuya ilişkin sözlerini hatırladı. Muhtar Bey'le yaptığı tartışmayı aklından geçirdi. Ona diyeceğim ki diye düşündü. Hep bir ağızdan söylenen marşın karşı tribünlerde yankılandığını, seslerin iki saniyelik bir arayla birbirini izlediğini, bu yüzden müzik dersinde öğrendiği kanona benzeyen bir karışıklığın ortaya çıktığını aklından geçirdi. Sonra saçma bulduğu başka şeyler de düşündü ve marş bitince herkesle birlikte oturdu ve Celal Bayar'ın okuduğu Atatürk'ün nutkunu dinledi. Nutuktan sonra gene bir hareket oldu. Arka sıralardan biri, "Yedi düveli yenen o ölümü de yenecektir" diye bağırdı. Herkes dönüp baktı. Bu sırada birisi, "Muhtar Bey nasılsınız bakalım?" dedi. Muhtar Bey gösterişli bir selam verdi. Seslenen Kerim Naci Bey'di. Yanında Refik'in şantiyede gördüğü parti müfettişi İhsan Bey vardı. Birlikte Şeref Locası'na doğru yürüyorlardı. Refik'e ve Ömer'e de selam verdiler. "Genç mühendisler de sizle demek," dedi Kerim Bey. Muhtar Bey önce "Evet evet" diye homurdandı, sonra birden "Nasıl, anlayamadım efendim," dedi. Çünkü stadyumun hemen üstünden korkunç bir gürültüyle uçaklar geçiyordu. Kerim Bey, "Genç mühendisler de sizinle demiştim," dedi ve sözlerini bir daha tekrarlamaya hiç niyeti olmadığını gösteren bir tavırla başını salladı. Sonra kapaklarının yarı yarıya örttüğü gözlerini bir Ömer'in bir Nazlı'nın üzerinde gezdirerek "Siz evlendiniz mi?" diye sordu. Onların cevabını beklemeden babacan bir bakışla başını salladı. "Gene her zamanki gibi benim dünyamda, benim yanımda sizlerin, sizin sözlerinizin ne değeri olabilir ki?" diye düşünüyormuş gibiydi. Kerim Bey uzaklaştıktan sonra Refet Bey bir şaka için fırsat yakalamanın keyfiyle "Devlet gibi adam, hem ağa, hem müteahhit, hem milletvekili," dedi. Ama Muhtar Bey onu anlayamadı. Çünkü ikinci bir uçak takımı gene alçaktan korkunç bir gürültüyle geçiyor, tribünler uçakları alkışlıyor, bazıları da gökyüzüne doğru sesleniyordu. 44. Milletvekilinin umutları. Muhtar Bey merdivenleri acele acele çıktı. Kızını görme umuduyla oturma odasına ve yatak odasına baktı, bulamadı. Odasına girdi, kapıyı kapadı. Ağlamaya hazırlanan bir küçük çocuk gibi kendini yatağına atıverdi. "İşte her şey bitti. Şimdi her şey başlıyor," diye mırıldandı. "Bakalım ne olacak?" Odanın beyaz tavanına bakarak, "Ölüm çok kötü, ben de bir hiçim. Onun yanında tam bir hiçim," diye söylendi. Ağlayacak gibi oldu, yüzünü buruşturdu, utandı. "Ne kötü, her şey boş. Şimdi ne olacak?" diye yeniden mırıldandı. Herkesin beklediği ve kendini hazırladığı şey olmuş, Atatürk 10 gün önce İstanbul'da ölmüştü. Bugün cenaze Etnografya Müzesi'ndeki geçici mezarına konulmuş, bütün Ankara'nın katıldığı bir tören yapılmıştı. Meclisteki törene katılan, burada herkesle birlikte ağlayan Muhtar Bey, gene ağlamaktan korktuğu için şehrin içindeki törene katılmamayı düşünmüştü. Ama sonra orada bulunmasının doğru olacağını aklından geçirerek caymıştı. Tören gene İstanbul'daki ve meclisteki öteki törenler gibi bir gözyaşı seli içinde geçmiş, böyle dokunaklı sahnelere hiç dayanamayan Muhtar Bey gene herkesin arasında ağlamıştı. Peki niye ağladım diye düşündü. İki kişilik büyük ve yumuşak yatakta döndü ve aynı şeyi kendine bir daha sordu. Ağladım çünkü çok korkunç bir şeydi. Evet, çok korkunç bir şeydi. Bu kelimelerle birlikte tören sırasında içinde uyanan duygu da aklında canlandı. Gene her şeyin boş, anlamsız ve değersiz olduğunu düşünmeye başladı. Sonra neden bunu düşündüğünü araştırdı. Çünkü arkasından herkesin o kadar ağladığı bir insanın ölümü yanında benim hayatımın hiçbir değeri kalmıyor. Ben o dağın yanında bir karıncayım. Sonra birden içinde sinsi bir alev parladı. Ama ben yaşıyorum. Dünyada ne olup bittiğini görüyorum. Başımdan başka şeyler geçecek. Evet, bundan sonra ne olacak bakalım. Düşüncelerinden utandı ve kendini cezalandırmak için gene Atatürk'ün ölümünü düşünmeye çalıştı. Ama bu ölümü her düşünüşünde yaptığı gibi gene kendi ölümünü ve hayatını düşünmeye başladığını fark ederek sinirlendi. Bu düşüncelerin sıkıntısından ve yanağının ve kulağının altında ısınan yastığın sıcaklığından kurtulmak için yatağında ahlıya pofluya bir kere daha döndü. Bundan sonra ne olacak diye düşündü. Bundan sonra Celal Bey artık çekilir. Celal Bey çekilir ve İsmet Paşa'ya inananlar göreve gelir. Acaba bu ne zaman olacak? Muhtar Bey Atatürk'ün ölümünden hemen sonra bu işin olacağını düşünmüş ama biraz yanılmıştı. Kimse memlekette büyük değişiklikler olacağı görüntüsü yaratılmasına cesaret edememiş. Böylece Celal Bey'in eski hükümeti 5 gün önce mecliste güven oyu almıştı. Bu en azından 1-2 ay için eski hükümetin görevde kalacağını gösteriyordu. Muhtar Bey, memleketi telaşlandırmamak için çöpe atılan 2 ay diye düşündü. Oysa memleketin bir an önce yeniliğe, yeni kadrolara ihtiyacı var. Yeni kadrolar da görev için sabırsızlanıyor. Umut ve heyecanla ben de sabırsızlanıyorum diye mırıldandı. Kendine gülecekti ki vazgeçti. Bunda gülünç ne var? Sabırla bekledim, çalıştım. Görev yüklenecek kadar bilgim, tecrübem ve cesaretim var. Sonra kararlılıkla bir yolda yürümesini de bildim. Neyim eksik ki bu isteğimi gülünç bulayım? Başını heyecanla yastıktan kaldırdı. Allah için kimden eksiğim var ki? Tevfik'ten mi, Faik'ten mi? Eski bakanlar ve bakan olabilecek kimseleri tek tek aklından geçirerek, her isimden sonra kendi üstünlüğünü sevinçle karşılayıp, elinin parmaklarını bükerek sayıyordu. Muhlis'ten mi? Doktor Hulusi'den mi? Yarım yamalak Fransızca bilen Sacit'ten mi? Hiçbirinden eksiğim yok hamdolsun. Üstelik onlardan daha cesur ve kararlıyım ve evet bir yolda tutarlılıkla yürümeyi de başardım. Bu yolda ne kadar tutarlılıkla yürüdüğünü, İsmet Paşa'ya ne kadar bağlandığını aklından geçirince daha da heyecanlandı. Hatırlanacağına, mutlaka yeni hükümette göreve çağrılacağına inanarak, peki ne zaman Celal Bey'in görevine son verilecek diye söylendi. Şu hükümetin de memleketi oyalamaktan başka bir işi yok. Altın değerindeki günler teker teker geçiyor, yazık yazık. Mutlaka hatırlanacağına bir daha inanarak başını yastığa dayadı. Evet, İsmet Paşa yeni hükümet kurulurken onu mutlaka hatırlayacak. Bütün siyasi hayatı boyunca kendisine bağlanan Muhtar Laçin'i yeni başbakana tavsiye edecekti. Muhtar Bey, Çankaya'da geçecek bu sahneyi ayrıntılarıyla gözünün önünde canlandırdı. Bir Refik Saydam, bir Şükrü Saracoğlu olarak gözünün önünde canlanan yeni başbakana İsmet Paşa, kimleri düşünüyorsunuz diye soracak, sonra cevabı beklemeden kendisi hemen söyleyecekti. Muhtar Laçin Bey'i düşündünüz mü? Muhtar Bey odanın tavanına heyecanla bakarken, evet evet Laçin diye mırıldandı. İsmet Paşa kendi verdiği soyadını elbette hatırlayacaktı. 4 yıl önceydi. Herkes yakını olduğu bir büyüğünden kendisi için bir soyadı seçmesini rica ediyordu. Muhtar Bey satranç oynamak için Pembe Köşk'e davet edilmiş, soyadını başbakandan almak istediğini oyun bittikten sonra söylemiş, İsmet Paşa da biraz düşündükten sonra Laçin demişti. Muhtar Bey tam anlayamadığı bu kelimeyi bir kağıda yazmasını rica etmiş, sonra paşanın imzasını taşıyan ve yıllardır sakladığı bu kağıdın üzerindeki titrek yazıdan soyadının ne olduğunu anlamış, pek fazla bir anlamı olmayan bu kelimenin kendi kişiliğini hatırlatan sakin bir sesi olduğuna da karar vermişti. Sakin bir kişiliği vardı. Beklemesini, olup biteni sabırla seyretmesini biliyordu. Sabırla ama uyuşuk ve hımbıl bir kararsızlıkla değil. Sabırla İsmet Paşa'ya bağlanmıştı. Bu bağlılığın nasıl başladığını hatırladı. Meclise geldiğinin ilk aylarıydı. Yeni milletvekilleriyle tanışan paşa, onlarla günlük alışkanlıklar hakkında bir sohbete başlamış, öğle yemeğinden sonra biraz kestirmeyi kimin alışkanlık edindiğini sormuş, muhtar bey de heyecan ve saygıyla böyle bir alışkanlığı olduğunu söylemiş, dikkati çekmeyi başarmıştı. Ama paşa asıl ilgiyi satranç bildiğini öğrendiği zaman göstermişti. Meclise tayin olunmasından 6 ay gibi kısa bir süre sonra, Pembe Köşk'e satranca çağrılmak gibi kolay erişilmeyen bir yakınlığı kurmayı başarmıştı. Muhtar bey bu yılları hatırlayınca duygulandı. Karısı daha ölmemişti, mecliste inkılap düşmanlarıyla savaşır, sahte inkılapçıların maskelerini düşürür, Ankara'yı çok sever, parlak bir geleceğin olduğuna inanırdı. Umutla, işte şimdi sabrımın ve heyecanımın meyvesi olan o gelecek bir adım önümde diye mırıldandı. Bütün hayatımı yönelttiğim hedefe bir adım kaldı. Köşelerinde parlak pirinç topuzlar olan yatağında gene heyecanla döndü. Bir adımcık diye mırıldandı. Bir adım atılacak, sonra bütün hayatı yalnız geleceği değil, geçmişi de yepyeni bir boyut kazanacaktı. Gençliğinin yenilik ve ilerilik heyecanı, orta yaşın kararlılığı, olgunluğun büyük görevleriyle taçlandırılacaktı. İnsan böyle bir görevden başka neyle hayatına bir derinlik verebilir ki? Muhtar bey sıkıntıyla, hele benim gibi biri ise o insan diye mırıldandı. Hiçbir zaman kendini renkli, çok yönlü biri olarak görmemişti. Hayattan kendisi gibi olanların çoğunun aldığı zevki de almamıştı. Karısı öldükten sonra İstanbul'da içkili bir eğlence gecesinde tanıdığı bir kadından başka kadın tanımamış, yaşlı gövdesinin isteklerini biraz kararsızlığından, biraz da uyuşukluğundan bastırmıştı. Gene benzerleri gibi bir salon adamı da olamamıştı. Böyle yerlerde hep kenarda kaldığını, değil girdiği salonu, oturduğu koltuğu bile dolduramadığını düşünürdü. Üstelik boş gevezeliklerden de hoşlanmazdı. Gerçi kendisini de sık sık boş gevezelik ederken yakalardı. Özellikle valiliği sırasında çevresinde yerleşen ilgi ve hayranlık çemberinin parlaklığına kendisini kaptırdığı çok olmuştu. Ama Ankara'ya gelince gevezelik etmenin kişiliğinin hakim bir çizgisi olmadığını anlamıştı. İçkiden de tad almazdı. Niteliklerini teker teker sayarken heyecanlandı. Hatıra kitaplarından başka hiçbir kitapla da oyalanamam diye düşündü. O zaman hayatıma derinlik verecek bu beklediğim görevden başka bir şey bulamam. Benim için hayatın anlamı hizmet etmek, memlekete hizmet ederek yükselmektir. Bu görev içinde bir adım kaldı. Bir tek küçük adımcık. Sonra ama bu adımı atmak kendisine değil İsmet Paşa'ya düştüğü için huzuru kaçtı ve yatağında bir kere daha dönmek zorunda kaldı. Yatağında dönüyor, bir küçük adımcık diye mırıldanıyordu. Oysa bu küçük adımcığın basamağına çıkabilmesi için neler geçirmişti? Valiliği sırasında ölüm tehditleri, küfür ve iftiralarla dolu mektuplar alırdı. Şapka ve kıyafet kanununu uygulamak bahanesiyle kentteki bütün küçük dükkan sahiplerinin, din adamlarının canını okumuştu. O yılın Cumhuriyet Bayramı'nda şimşekleri üzerine çekmesine aldırış etmeden gericilerin cezalandırılacağını bağıra bağıra ilan etmişti. İşte bu gençlikti. Mülkiye'deyken Namık Kemal'den, Fikret'ten öğrendiklerinin hakkını veriyordu. Sonra akılcılığa ve kararlılığa dayanan meclisteki mücadelesi vardı. Bu mücadele sırasında elbette ki safların önünde yer bulamamıştı ama ta arkada olduğu da söylenemezdi. Çünkü her şeyden önce inkılapçı milletvekillerinin en devamlısıydı. Meclise her oturumda gelir, dikkatle dinler, koridorlarda gezinir, bir yerde bir küçük tartışma görmeye görsün hemen atılır, düşüncelerini söyler ama hiçbir zaman ilgiyi çekmez, hiçbir zaman bir gürültü koparamaz. her zamanki sakin haliyle bir gölge gibi dolanırdı. Bu kadar ortalıkta görünmesinin nedeni görevine bağlılığı kadar hiç şüphesiz milletvekilliğinden başka işi olmamasıydı. Bakanlık yapan ya da partide görevleri olanların dışındaki milletvekillerinin çoğunun bir ikinci işi vardı. Kimi gazeteciydi, kimi avukattı, kimi de toprak ağasıydı. Zaten bunlar bu işlerinde gösterdikleri başarıdan dolayı milletvekili tayin edilmişlerdi. Başarılı valiliği ve inkılapçılığından dolayı milletvekili tayin edilen Muhtar Bey'in ise meclis dışında başka bir işi olamazdı. Çünkü insan hem milletvekili hem gazeteci olabilirdi ama hem milletvekili hem vali olmaya kurallar izin vermiyordu. Birden Muhtar Bey, ama hem milletvekili hem inkılapçı olmaya kurallar izin veriyor ve ben öyleyim diye düşündü ve heyecanla yatağından kalkıp odasının içinde yürümeye başladı. Yürürken gene aynı şey mırıldanıyordu. Bir küçük adımcık, bir küçük adımcık atsa İsmet Paşa. Bir küçük adımcığı ile hayatını taçlandıracak olan İsmet Paşa için neler yaptığını aklından geçirmeye başladı. Başbakanlığı sırasında onu bütün varlığıyla desteklemişti. Başbakanlıktan ayrılınca onun meclisteki sesi ve kulağı olmuştu. Kulislerde hep İsmet Paşa'yı anar, her fırsatta onu över, pembe köşkü ziyaret ettiği zaman ona koridor dedikodularını özetlerdi. Gözden düştükten, başbakanlıktan çekildikten sonra İngilizcesini ilerleten, bir hocayla baştan sona bütün İngiliz tarihini okuyan, sonra keman dersleri alan, satranç dergileri okuyan paşa, onun heyecanını hayretle karşılıyormuş gibi yapar, arada birkaç övgü sözüyle gönlünü alırdı. Bir keresinde her zaman olduğu gibi gene zaferle bitirdiği bir satranç partisinden sonra paşa ona, "Sizin savunmanız iyi, lakin hücum vakti gelince bekliyor, fırsatı kaçırıyorsunuz," demişti. Muhtar Bey, "Fırsatı kaçırıyorum ha," diye mırıldandı. "Yok yok, bu sefer İsmet Paşa beni hatırlayacak, görev verdirtecek. Benim kendisine ne kadar bağlı olduğumu hatırlayacak." Birden utanarak, "Bu mu benim marifetim, bağlılık mı?" diye mırıldandı. Ama utançtan korktuğu için, "Kötü bir şey değil ki bu," diyerek kendini yatıştırdı. "Çok zeki biri olmadığımı kabul ederim. Dünyanın en zeki insanı değilim. Benim gibi insanlar zekalarıyla değil, bağlılık ve inançlarıyla yükselirler. Üstelik bizim memlekette dik başlı olmak, kendi kendine karar vermek hoş bir şey değildir ki. İnsan her zaman daha iyi bilen, daha iyi düşünen birine kendini emanet etmeli, birisine bağlanmalı, bir inancı benimsemeli. Evet, bağlılık ve inanç. İsmet Paşa'ya bağlandım, inkılaba inandım." Birden kendini gülünç bularak odanın ortasında durdu. Dönüp dolabın üstündeki aynaya korkuyla baktı. "Gülünç bir insan mıyım ben Allah'ım?" diye mırıldandı. "Değilim, değilim. Herkes gibiyim. Şu suratıma ve düşüncelerime bak. Ah, her şey böyle." Cenaze törenini hatırladı.